Alo.
Alo.
Ne haber abi?
İyi abi sen de.
İyilik benden de. Ne yaptın, ne ettin? Nasıl geçti haftan?
Abi birazcık sağlık sorunlarıyla uğraşmalı bir haftaydı. Annemin bir tansiyon sıkıntısı var ezelden beri. Genelde yüksek seyrediyor. Arada da dalgalı seyrediyor. İlaç falan da kullanıyor ama bir noktadan sonra bazen yetersiz kalıyor. Bazen strese giriyor. Kafaya bir şeyler takıyor falan. Öyle olunca ani yükselişler oluyor. Üst üste olunca da hani kardiyolojiye görünelim. Belki ilacı değiştirir falan. İsmini vermek istemediğim bir devlet hastanesine işte götürelim diye şey yaptık. Yani orada olmamızın sebebi de bir tanıdık vesilesi olması. Zaten ani bir randevu almak normalde mümkün değil kardiyoloji tarafında. Böyle aynı gün, ertesi gün, 2 gün sonra falan pek mümkün değil. O yüzden de bir tanıdık vasıtasıyla oldu ki bu işin adaletsizlik kısmı. Biz de mecburen yaptık ama bunun gerekçelendirilebilir bir tarafı yok. Hani bir şeylerden hem şikayet ederken hem de buna mecbur kalıyor olmaktan yana ayrı bir sinirim var zaten yani. Adaletsizlik kısmı ayrı. Hadi diyelim bir şekilde onu yaptım. Yapamayanlar var bir kere. İnsan ne olursa olsun onu düşünüyor. Ama diyelim yaptın sonraki kısımlarda. Enteresan bir durum oldu. Kardiyolog hoca bir holter cihazı takalım bir bakalım. 24 saatlik periyotta tansiyon ne gibi değişiklikler gösteriyor. İşte hem nabızı da ölçelim falan. Ona göre de işte gerekirse ilaçları değiştirelim ya da ilaçların miligramını arttıralım diye. İşte holter için ayrı bir yerden şey alıyorsun falan. Ondan sonra dediler ki yalnız dediler en yakın bir hafta sonra. Ya şimdi hani artık oradayız ya. Dolayısıyla da sonuçta bu bir cihaz ve o cihazın takılması işlemi. Hani neden bir hafta? Dediler ki şu anda müsait holter cihazı yok. Hani nasıl yani falan diye düşünürken işte toplamda hastanede 6 tane mi dediler ilk önce? 4 müymüş o? Yani işte onların da 6'nın ikisi bozukmuş da 4 mü kalmış? Yani böyle ama bir 4 durumu var yani.
Bu yeni yapılan büyük devlet hastanelerinden biri mi?
Değil. Eski olanlardan biri ama böyle bayağı bildiğin eğitim ve araştırma hastanesi diye böyle iddialı bir isim ve hani burada hastanelerin böyle sıklıkla olduğu yani şehir hastanesi zaten daha yeni yapıldı. Birçok hastanenin bir arada bulunduğu bir bölgedeki bir hastane. Dolayısıyla da normal şartlar altında oturmuş belli bir sistemi olması gereken bir hastane. Bu Holter mevzusunu duyduktan sonra bir şaşkınlık oldu ama asıl kara mizah şeyde yaşandı. Yalnız bu arada 2 tane de kalem pil getirmeniz gerekiyor yanında dendiği noktada. Böyle nasıl yani hani kalem pil de mi yok? Hani artık o seviyeler mi falan. Ama bu arada bunlar çok kanıksanmış mevzular. Yani insanlar bunu söylerken de bir hani tuhaf bir şey söylediklerini artık düşünmüyorlar. Dinleyenler de biliyor bu arada. Yani ben sonradan anladım mevzuyu. Holter cihazı denince Duracell pil mevzu peşinden geliyormuş. Yani her pille de 24 saat boyunca çalışmıyormuş. Ya bu bayağı bilinen bir şeymiş abi. Sor. Böyle çık sokağa 10 kişiye belli bir yaştaki holter cihazı takıldıysa herkes pil alınması gerektiğini de biliyor. Ve bir kere taktırmış olanlar Duracell pil alınması gerektiğini de biliyor. Hani böyle bir hadise. Ve hastane bunu asla ve asla karşılamıyor anlayacağım.
Ama pil almaya gönderirken söylemiyordu. Şöyle pil alın diye.
Yok yok onu zaten söylemiyorlar. Ya abi zaten bu arada şöyle bir gerçeklik de var. Yani insanların tabii orada hani gözlemliyorsun baktığında. Yani zaten insanların büyük bir kısmı o Duracell pilin varlığından haberdar değil. Duysa adını unutur genel olarak baktığında. Dolayısıyla da bu zaten normal şartlar altında verilmesi gereken bir şey olmamalı ya. Yani ya daha sonra bu olayı ben kabul edemiyorum abi. Yani o yüzden de hani işin şey kısmını konuşmak tadımı kaçırıyor yani. Hani Duracell'i söylemediler mi abi? Pil ne pil? Niye istiyorlar? Ben orasındaymış. Neyse işte bir hafta sonra bir şekilde gittik ama tabii o arada ilaçları da değiştiremiyorlar. Yani şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Biz randevuyu hemen o güne alabildik. Ertesi gün alabildik dediğim gibi tanıdık vasıtasıyla olduğu için ama kuvvetle muhtemel belki işte bir hafta, 10 gün, 2 hafta artık. Neyse yani onu denemedik de. Zaten o zamana alabilecektik o randevuyu. Hadi ortalama 2 hafta diyelim. Üstüne de bir haftada holter bekliyorsun. Ne yaptı abi? 3 hafta. E şimdi bu kadının tansiyonu bayağı bildiğin dalgalanıyor. E şimdi 3 hafta içinde diyelim ki bir şey oldu ne olacak? Ya bu şimdi sonuç itibariyle şey ya hani kardiyoloji ya. Hani nöroloji, kardiyoloji falan hani bunlar hani önemli bölümler ya. Kritik ya, hayati ya. Ama yani orada işte holter için bile hadi velev ki randevuyu aldın. Holter için bile bir hafta bekliyorsun abi. Ve o ilaç değiştirilemiyor o sırada. O verileri alacaklar ki ya ilacı değiştirecekler ya da dediğim gibi arttıracaklar. Verileri görmek istiyor doktor haliyle ezbere yazmamak için. İlacın
Haklı, doğrusu da o zaten.
Tabii, miligramını arttırmak da istemiyor. Yani doktorun en ufak bir şeyi yok burada, dahli yok zaten. O yüzden de bunları işte o verileri görmek istiyor. Ama bu verilerin gelişi normal şartlar altında, yani dediğim gibi tanılık vesaire bilmem ne olmadıktan sonra, kendi yanında kendi holterini götürmedikten sonra bir aya çıkıyorsa abi, bu şimdi çok kritik bir durum olmuş oluyor. Bu arada yakın bir zamanda mesela İstanbul Havalimanı'na gittiğimde işte inşaatın abartılı büyüklüğü, tavan yüksekliklerinin yani bayağı bildiğin yani 30 metrenin üstünde falan olduğunu gördüğüm zaman şey demiştim. Abi bu kadar bunun yüksek yapılmasının ne gibi bir gereği var? Yani böyle gerçekten karınca gibi hissediyorsun kendini ve tamamen inşaat maliyetini arttırmak için yapılmış bir şey. Çok belli zaten yani. Hani öyle bir şeye gerek yok çünkü. Yani sonuçta işte dünyadaki pek çok havalimanı, ben tabii ki hepsine gitmedim ama insanlar anlatıyorlar, ediyorlar falan. Bizimki kadar böyle abartılmış bir şey yok genel olarak bakıldığında. Tam tersi olarak hastanedeki koridorlardaki tavan yüksekliği yemin ederim 2 metre ya. Yani bazı yerlerde 2 metre, bazı yerlerde 2,5 metre ama normal bildiğin daire ferahlığında yükseklik olarak asla değil. Koridor inanılmaz dar. İki kişi yan yana zor duruyorsun ve işte bu holter cihazının takılacağı odayla EKG çekim odası yan yana,
Kuyruk var.
EKG'deki sırayı görmen lazım abi. EKG zaten şey yani hani maç kuyruğu gibi.
Bölümün dışına taşarım.
Tabii, yılan oluyor yani EKG. Hani holter tarafı gene nispeten. Ya bir yandan şöyle bir durum da var. Hani tekerlekli sandalyeli insanlar var. Abi iki tane yan yana tekerlekli sandalye geçemiyor zaten. Şimdi onu hiç düşünmemişler sağ olsunlar. Hatta yani hani sen duvara yapışırsan tekerlekli sandalye ancak geçiyor. Yani ayakta duran bir kişi olarak. İki tane yan yana geçme ihtimali yok. Abi sürekli
Sedyeler
bir
girip çıkıyor.
Sedye yoktu. Hani o orada yoktu ki, giremez bu arada. Hani girse çıkamaz.
O sedyeler geldiği zaman büyük facia oluyor mesela.
Oraya girebilecek bir yer değil orası, öyle diyeyim sana. Manevra falan yapılabilecek bir yer değil. O kadar dar bir koridordan bahsediyorum abi. Yani hem alçak basık hem de çok dar ve böyle bir manevra yapılabilecek bir şey de yok. Hani odaların kapılarının normal standart oda kapısı gibi olduğunu düşün, ev kapısı gibi. Zaten oradan sedye içeri falan dönemez. Yani mümkün değil böyle bir şey. Bir de tabii şey hikayesi var haliyle. O kısımlar çok hani kritik ve en önemli şey o. İşte kadın gelsin, erkek gelsin. Kadın gelsin, yanında erkek var, olmaz. Kocası hayır. İşte karısı nine. İşte anladın mı? Çünkü bir üstünü işte çıkartacak bir tişört falan. O mevzular da ayrı bir dram. Yani o sırada bekleyen atıyorum 30 tane kadın varsa, 10 tane erkek varsa, hani sıra böyle şeyli bir şekilde de ilerlemiyor falan. Bir kadın alıyorlar, bir erkek alıyorlar falan. Böyle abuk sabuk bir ortam.
Bir de o kuyrukta şeyler de bekliyorlar hastayla beraber. Hasta yakınları da bekliyorlar. İki
Aa,
katına çıkıyor
tabii.
kuyruklar.
Aynen. Ama dediğim gibi zaten ya yani o kadar dar ve basık bir yer ki, yani toplam 5 kişi yan yana dursam şey oksijen bitiyor, öyle bir yer. Neyse işte takıldı holter cihazı. Son işte 24 saat takip falan filan. Ama biz bu arada tabii Duracell pilimizi aldık da gittik, yani o konuda şeyiz.
Önceden haber verdiler diyorsunuz.
Tedarikliyiz. Yok be, o öyle olmadı. Yanımıza almayı unutmuşuz. Oradaki kantinden aldık. Orada da Duracell vardı artık. Herhalde bu mevzu ayyuka çıkmış. Hani hastanenin genel kantininde bu mevzu gayet bilinen bir şeymiş. O iyi oldu. Hani unutmamız iyi oldu abi. Çünkü öbürü Duracell miydi? Hiç hatırlamıyorum. Değildi galiba evdeki. Neyse. Sonra abi o 24 saatlik periyodu sabahtan başladı. Ertesi gün sabah bitecek. Ertesi gün de tekrar oraya gideceğiz. Abi öğleden sonra falan holter canavara dönüşmeye başladı. Kendi kendine şişip inmemeye başladı. Böyle sonsuz bir şişme döngüsüne falan girdi bir ara. İşte annem de yani çıkarmış, yani artık kolu böyle patlayacak gibi olmaya başlamış. Ondan sonra bir dıt dıt sesler bilmem ne falan filan, eyvah dedik hani bozulduk. Neyse sonra bir şekilde tekrar taktı, devam edildi. Arada herhalde bir ya da iki kez biri alamadı falan. Neyse abi biz ertesi gün gene gittik. Gene aynı kuyruk. Yine aynı dram. Çıkarılamıyor, geçilemiyor falan filan. Neyse. En son abi holter cihazını çıkarmışlar. Şöyle bir ses geldi. Bu arada pilleriniz bitmemiş, pillerinizi geri alabilirsiniz. Pil iadesi yaptılar abi. Neyse abi, yani anlayacağın koskoca bir, artık hani orası ilçe hastanesi değil çünkü. Normalde şey yokken, özellikle yeni olan işte şehir hastanesi yokken, ya bir şekilde herkes buralara gidiyordu baktığında. Sadece ilçe ölçeğinde diyemem. Yani bayağı ile hizmet veren, yani İzmir'in kent merkezine hizmet veren bir hastane bu. Ve abi işte 4 tane holter cihazıyla çarkı döndürmeye çalışıyorlar. Tabii ki ben yani sürekli olarak orada diğer insanlar ne yapıyor? Nasıl bir aciliyet durum var? Sedyeler nasıl geçiyor? Orada çok yaşlı insanlar var, ayakta duruyorlar. duramıyor falan. Yani olay hani şeyde bitmiyor tabii ki. Ha işte annemle alakalı hani bir sorun olmadığı değil. Bir kere abi bütün mevzuları gördükçe ister istemez insanın canı sıkılıyor ve şey diye düşünüyorsun. Bu işte yap işlet devret mevzusu ayrı, özel hastane mevzusu ayrı. Bayağı maksatlı olarak mevcut olan devlet hastanelerini o kadar köhne bir hale getiriyorlar. O kadar artık hani hiç kimsenin gitmek istemediği, gerçekten tırnak içinde gariban diyebileceğin insanların gideceği bir noktaya getiriyorlar ki millet işte diğerlerini bir şekilde tercih etsin. E bir yandan özel sigorta yaptırsın. Sağlık sigortası bilmem ne falan. Kervan yürüsün hesabı.
Ben eğitim araştırma hastanesi olduğunu bilmiyordum hastane. Onlarda durum iyice fecaat. Onların bir de ödeneklerini de kıstılar. Sağlık eğitimi normalde bizde özel değildi. Son bir 10 yıla kadar filan. Özel okullarda sağlık eğitimi verilemiyordu. Tıp eğitimi yoktu. Şimdi özel üniversitelerde tıp bölümünü açabilmek için bu eğitim araştırma hastanelerinin canını okumaya başladılar. Üniversite hastanelerini ve bu eğitim araştırma hastanelerini bütçelerini kısmaya başladılar ki
öbür tarafa aktarabilmek için.
Öbür tarafta ihtiyaç var aslında. Aynı şey ulaşım bölümünde de benzer bir şey konuşmuştuk hatırlıyorsan.
Evet evet hatırlıyorum.
Bütün uçuşları İstanbul üzerinden aktarmalı hale getirip yani İzmir'den doğrudan uçuş yok, Ankara'dan doğrudan uçuş yok, Antalya'dan doğrudan uçuş yok. Bütün uçuşları İstanbul'a yığdılar. Sonra dediler ki bu havalimanı yetmiyor, biz büyük havalimanı yapacağız.
Evet, evet. Yatırımı gerekçelendirme hikayesi ya. Başka bir şey değil yani.
Bu tıp eğitiminde de benzer bir şeyi yaptılar. Hem üniversite hastanelerini hem eğitim ve araştırma hastanelerini biraz kısır bıraktılar. Onun sonucunda da işte ihtiyaç var, doktor yetiştireceğiz deyip özel üniversitelere tıp bölümü açtılar. Bu Holter olmaması falan biraz onunla da ilgili olabilir. Tabii bu arada içeriden bir bilgi olmadan bunu evet, evet, söylemek aynen mümkün değil ama bana çok acayip gelmedi.
Yani tabii tabii yani tamamen bütçeyle alakalı zaten. Hani mevcut olan cihazlar da muhtemelen eskiyor. Onlar da bozuluyor falan. İşte yenisi alınmıyor vesaire.
Hatta mesela o belki işte Ege Üniversitesi olsa 9 Eylül olsa böyle olmayacaktı.
Yani belki de. Ya burası zaten en eskilerinden bir tanesi. Az önce söylediğim bu ulaşım bölümünde zaten konuşmuştuk ya. İşte 3 tane mevzu var. Bir tanesi ulaşım, bir tanesi sağlık, bir tanesi eğitim diye. Zaten senin söylediğin mevzu da hem eğitim kısmını hem sağlık kısmını kapsıyor yani az önce söylediğim mevzu. Hani bunlar da netice itibariyle devletin normalde görev ve sorumluluğu dahilinde olan şeyleri tamamen işte köhneleştirerek, kalitesizleştirerek, tercih edilmez hale getirip özelleştirme mevzusuna döndü hikaye. Yani hani zorunlu bir özelleştirme gibi hani var mı var ama zaten insanların bir şekilde tercih etmeyeceği hale getirelim de herkes öbür tarafa doğru kaysın diye. Zaten bu bir yandan da abi şu
bir de bir geçiş dönemi yaptılar ya, bir dönem sosyal güvenlik sistemi özel üniversitelerdeki bütün sağlık hizmetlerini karşılıyordu sigortalıysan.
Özel hastane.
Bir dönem öyleydi. Tabii tabii. Bir,
özel üniversite bir dönem dedin de şey özel hastane de, demek istedim.
Özel hastanelerdeki ha, evet ha, yanlış söyledim. Aha. Bütün sağlık hizmetlerini karşılıyordu. Keyfi değilse eğer. Yani mesela sen doktora gittin, doktor Holter takılsın dedi. Devlet hastanesinde yoksa özele gidiyordun. Doktor raporuyla taktığın için onu sosyal güvenlik sistemi karşılıyordu. Sonra yavaş yavaş ona işte katkı payı koymaya başladılar. Hastaneden hastaneye katkı payının değişikliği olmaya başladı. Biz çocukken Amerika'da yaşayanlar anlatırlardı. Hastaneye gittiğinde hastane seni kabul etmiyor. Acilden bile giremiyorsun hastaneye. Diyor ki sigortan var mı? Eğer sağlık sigortan yoksa seni kabul etmiyor. Burada da şimdi benzer bir şey başlamış. Hastaneye gidiyorsun, kayıt yaptırıyorsun. Sigortan ne diyor? Nerede sigortalısın?
Evet evet. Doğru.
Ya parasını vereceğim ya, olmaz diyor. Sigortan olacak.
Hatta GSS mevzusunda çıkardılar ya işte genel sağlık sigortası. Hani sigortası olmayan kimse olmayacak hesabı. Ama bunlar bu arada hani zaten bir yerde kayıtlı olarak çalışmayan, geliri olmayan insanlar. Ama onlardan da işte prim kesiyorlar. O da aylık 1300 mü 1500 lira mı ne? Yani sürekli de artan bir şey. 600 liradan oraya çıktı falan. Bir sene içinde o kadar zamlandı. Hani geliri olmayan insandan para istiyorlar baktığında ve bunu da mecbur bırakıyorlar. Dediğin gibi. Yani o kişi belki diyelim ya yani 5 senede bir kere sadece hastaneye hani gidecek ve toplamda yine hani günümüz üzerinden şey yapayım işte 1500-2000 liraya diyelim o işini hallettirecek. Yok diyor abi. Sen diyor her seferinde her ay standart olarak prim öder gibi diyor. Bana diyor genel sağlık sigortası primi ödeyeceksin diyor. Hastaneye gitsen de ödeyeceksin, gitmesen de ödeyeceksin. Ve haliyle de geliri olmadığını söyleyen ya da bir kayıtlı olarak çalışmayan birinden de o parayı da talep ediyorlar yani. Olmayınca da muayene de etmiyorlar dediğin gibi. Şimdi kardiyolojik kalp tansiyon falan deyince senin annenin de başına birkaç sene önce bir mevzu gelmişti. Yani o mevzu da böyle yine yetersizliklerle alakalı bir mevzuydu diye hatırlıyorum.
Bir 10 yıla yaklaştı onun. Muğla'da arkadaşlarıyla bir hafta sonu buluşuyor. Yemek yiyorlar. Yemekten sonra odalarına gidiyorlar. Rahatsız hissediyor kendini. Ben iyi değilim, hastaneye götürün beni diyor. Muğla'da hastaneye gidiyorlar. Hastane diyor ki bizde kalp damar cerrahisi yok. Ama siz kalp krizi geçiriyorsunuz. Tamam, nerede var diyorlar. Oraya götürelim. Abi Muğla'da kalp damar cerrahisi olan hastane yok. Dolayısıyla anjiyo yapamıyorlar. 3 gün ya da 4 gün yoğun bakımda kan sulandırıcılarla bekledi. Sonra oradan biz İzmir'e götürdük. Ambulansla götürüldü. Orada hızla anjiyo yapıldı. Tıkalı damar açıldı ama kalp fonksiyonlarında %30-%40 hasar meydana geldi. Şimdi kalbinde pille yaşıyor. Muğla Türkiye'nin en çok turist alan yeri. Burada sen nasıl kalp damar cerrahisi olmamasına izin veriyorsun bir idare olarak? Benim aklım bunu almıyor mesela.
Yani sen bu mevzuyu anlatmasan ben böyle bir şey olabileceğine ihtimal de vermezdim zaten. Dediğin gibi yani hem en çok turist alan hem de gayri safi milli hasılaya katkı anlamında Türkiye'deki ilk birkaç tane şehirden bir tanesi baktığında inanılmaz bir şey ya.
Neredeyse 10 sene oldu. Dolayısıyla değişmiştir bir sürü bir şey ama geçen hafta en yaşanılabilir yer neresi, hani işte öyle sahil kasabasında yaşar mısın dediğinde bu tür nedenlerle ben önce sağlık demiştim sana.
Doğru doğru
tam
başına
teşekküllü
gelince
hastane
insan.
Yoksa
Tabii.
olmaz diye söylememin sebebi buydu. O benim bütün gelecekte nasıl bir yerde yaşarım algımı baştan aşağı değiştiren bir şey oldu.
Haklısın abi. Çok çok çok doğru yani. Hani başına gelmeyen bilemez bu arada böyle bir mevzuyu tabii ki haliyle ama...
İnsanın aklına da gelmez. Büyük şehir ya burası.
Yok be abi, dalga mı geçiyorsun? Gelmez yani. Hatta şöyle söyleyeyim sana. Bodrum'la Marmaris gibi iki tane ilçe var. Hani o ilçelerde bile olması lazım. Hani bırak Muğla genelini ya da şehir merkezini. O ilçelerde bile olması lazım.
Yani ne devlet hastanelerinde ne özel hastanelerde hiçbirinde yoktu.
Bir de yani çünkü kalp krizi dediğin şey aşırı yaygın bir şey bir de.
En yakın nerede var diyorum doktora. Antalya diyor.
Abi Antalya o kadar uzak ki şeye Muğla'ya.
En yakın
Yani
orası
çok
işte.
uzak. Çok uzak yani. Şaka gibi. Valla ya bununla alakalı aslında yani tabii ki işte sağlık sistemini haliyle konuşmak lazım ama.
Şöyle de bir sıkıntı var. Bu aile hekimliği sistemini getirdiler. Normalde bu aile hekimliği sistemi nasıl çalışıyor? Bunun var olduğu ülkelerde. Sen hastaneye gidemiyorsun. Hastaneye yalnızca acilden giriş yapabiliyorsun. Onun dışında elini kolunu sallayarak senin işte geçen gittiğin gibi annenle tansiyonun benim oynuyor diye gidemezsin. Yasak. Buna sistem izin vermiyor. Sen aile hekimine gidiyorsun. Aile hekimi seni bir hastaneye yönlendiriyor. Bakıyor, diyor ki tamam sana bir kalp damar cerrahının bakması lazım diyor. Seni yönlendiriyor. Sen onun yönlendirmesiyle gidiyorsun bir hastaneye. O hastanede ne zaman gideceğin, hangi gün gideceğin, kimin seni göreceği hepsi belli. İşini hallediyorsun, çıkıyorsun. Şimdi bizde öyle değil. Bizde sen istediğin hastaneye gidebilirsin. Kafana göre. İstersen o hastaneye gidersin, istersen bu hastaneye gidersin. Şimdi öyle olunca İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirler, buralarda çok da köklü devlet hastaneleri olduğu için, yani işte İstanbul'daki ÇAPA, İstanbul Üniversitesi'nin
Cerrahpaşa,
Cerrahpaşa, Ankara'da Hacettepe,
Gazi,
Gazi, Ankara
İzmir'de Ege.
Üniversitesi'nin hastanesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül
Dokuz Eylül.
Üniversitesi'nin hastanesi. Bunlar çok köklü de hastaneler olduğu için, isimleri de çok bilindiği için bunlar artık bir prestij hastanesi de aynı zamanda. Dolayısıyla Anadolu'nun geri kalanından yaşayan insanlar da diyorlar ki ya ben Afyon'da hastaneye gideceğime İzmir'de giderim. Trabzon'da hastaneye gideceğime Ankara'da giderim. Mersin'de gideceğime İstanbul'a giderim. Şimdi böyle olduğu zaman bu hastanelerin kapasitesi de şişiyor. Yetmiyor. Bu hastaneler o ile hizmet etmek üzere varlar ama bütün Türkiye'ye hizmet veriyorlar. Hizmet kademelenmesinde de çok ciddi bir sıkıntı var bu anlamda. Demin dedin ya bu ilçeye hizmet etmiyor. İlin tamamına hizmet eden bir hastane diye. Çünkü diğerleri artık ülkenin tamamına hizmet eden hastaneler haline gelmiş durumda. Bu çok ciddi bir sıkıntı mesela.
Tabii tabii tabii. Yani İzmir'in kırsal alanındaki ilçeler işte hani Ödemiş, Şeytire, Bayındır, Menderes, Aliağa falan işte Menemen vesaire. O tip ilçelerde zaten hiç öyle tam teşekküllü bir hastane falan yok. Haliyle oradaki insanlar da zaten bu şehir merkezindeki hastanelere geliyor. Ve abi sana bir veri söyleyeyim. Bir küçük dilini yut. Dahiliye doktoru olan bir arkadaş geçen bir gün içerisinde toplam 160 tane hastaya bakmış abi.
Sabah 9 akşam 6 çalıştığını varsayarsak günde 8 saat değil
Bir
mi?
saat öğlen yemeği arasını çık.
8.
8. Saatte 20 hasta.
Saatte 20 hastaya bakmış. 5
3
dakikada bir
3
hasta.
dakika.
3 dakikada bir hastaya bakmış.
Evet. Ve o hani kapıdan girdi, çıktı, söyledi, etti. Orada zaten bir dakika geçiyor haliyle. İşte yok reçete yazması, bilmem nesi, o kaydı yazması falan filan. Onların hepsini düşündüğün zaman imkansız bir görev abi. Yani bakmış derken öyle el sıkışsan 160 kişiyle zaten birkaç saat sürer.
Zaten sadece bakmış olabilir. Başka bir şey yapmış olamaz.
Evet bakmış aynen aynen. Ve insanlar o kadar şeyler ki tabii yani şifa bulmaya da geliyor insanlar bir yandan. Bir yandan biliyorsun bir doktoru dövmek serbest diyen bir kitle var. Hani bu hastaneler diyenlerde böyle insanlar da var. Bir yandan işte doktorlar bize bakmıyor diyenler var vesaire falan derken zaten bu arada yani gerçekten insanları yararak tuvalete gitmek zorunda kalmalı falan hikayeler anlatılıyor. Hani nereye gidiyorsunuz lan ya altıma yapacağım artık gitmem gerekiyor falan şeklinde. Abi şimdi o zaman da ne oluyor haliyle? Bir, doktorların zaten senin az önce bahsettiğin süreçlerden ve okul durumlarından dolayı özel okullar. Yani zaten doktor yetiştirme kalite kapasitesi zaten aşağı doğru düşüyor bu cepte. İkincisi özel hastane sayısı sürekli arttıkça buradaki bu dramlı durumdan kaynaklı en azından bir hasta profili biraz daha farklı olsun. Biraz da az hastaya bakalım diye belki de daha az paralara. Yani orada da ayrı bir sömürü sistemi var ama o da hastanesine göre tabii ki değişiyor. Çok iri ufaklı farklı ölçeklerde çok fazla özel hastane var. Dolayısıyla bir grup insan da oraya kayıyor, kaçıyor. Diğer tarafta yani devlet hastanesine kalanların neredeyse hepsi sinir hastası modunda.
Oraya kaçan da Milli Piyango abi. Ne oldu? Yeni doğan çetesi.
Ya tabii canım ama bu arada zaten şey mevzusu da var.
Sen hani daha iyi bir hizmet alayım diyorsun. Gidiyorsun
Tabii
özel
canım.
hastaneye. Orada da
Yok yok ben hasta açısından söylemedim zaten. Ben doktorlar açısından söyledim.
bebeğini öldürüyorlar.
Tabii tabii tabii
So
doğru.
filan falan, orada da başka hikayeler dönüyor.
Tabii. Bu arada hani özel ben doktorlar açısından söyledim zaten. Hani hastalar açısından söylemedim. O ayrı bir şey konu. Ama bu arada özel hastaneye gidenlerde de şöyle bir hikaye oluyormuş. İşte atıyorum başhekimin bir tane doktor bir arkadaşı kendi çalıştığı hastaneden ayrılmış. İşte demiş ki ben işsiz kaldım. Senin hastaneye geleyim mi? İyi tamam gel abi. Tamam ne olacak? Öbürünü de gazlıyoruz o zaman falan gibi böyle kafaya göre son derece rahat bir şekilde bir turnover'ın olduğu bir sistem. Nereden tutsan elinde kalıyor anlayacağın. Yani ama devlet hastanelerindeki gerçekten şey çok kötü. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hani gerçekten karşısındaki insanların nasıl konuşulacağını bilmeyen, sıraya geçmeyi bilmeyen, kapıyı doğru şekilde vurmayı bilmeyen, anlatılanı anlamayan, her şeye tepkisel davranan büyük bir güruhtan bahsediyoruz ağırlıklı olarak. Tabii genelleme yapıyorum birazcık ama. O yüzden de orada çalışmak da çok zor.
Evet, çok zor.
Çok zor yani çok
Çok zor.
artık hani doktor yaptığı şeyi insanlar yani doktorlar doktorluk olduğunu unutmuş durumdalar yani.
Anadolu'da yaşayan bir arkadaşım, bir akrabası Alzheimer oluyor. Doktora gidiyorlar. Ne olduğunu anlamak için gidiyorlar daha doğrusu. Yani Alzheimer olduğunu bilmiyorlar daha. Doktora diyor ki, yani nesi var bizim hastamızın? Doktor diyor ki, beyin iltihabı olmuş. Mesela Anadolu'da iletişim kurmayı doktorlar çözmüşler.
Ha anladım.
Başka bir dille iletişim kuruyor. Sana o Alzheimer nedir diye anlatmakla hiç uğraşmıyor.
Anladım
Beyin
anladım.
iltihabı olmuş diyor. Dolayısıyla onlar buna maruz kalarak bir süre sonra o iletişim nasıl kurmaları gerektiğini de öğreniyorlar.
Ayrıca bir yandan da hani mecburi hizmet için çalıştıkları periyotla alakalı buradaki hastanelere göre Anadolu'daki hastanelerde daha rahat ettiklerini söylüyorlar. Yani gerek işte nüfusla alakalı olan durum gerekse orada nispeten de olsa daha fazla saygı gösterildiğine dair. Yani tabii ki olaylar falan oluyor. Yani televizyonlarda bilmem nelerde görüyoruz ediyoruz falan ama hani Anadolu'nun her tarafında da oluyor. Büyük şehirlerde de oluyor falan. Ama burada tabii ki büyük bir şehirde yaşamak mevzu ayrı. O mecburi hizmet yapılan herhangi bir yerde yaşamak kolay değil tabii ama salt hastane ortamından bahsettiğinde nispeten daha iyi bir ortam olduğunu da söylüyorlar hepsi.
Pek çoğunun ben tercih ettiğini de gördüm benim tanıdığım arkadaşlarım arasında. Pek çok doktor büyük şehirde olmaktansa Anadolu'da olmayı tercih ediyorlardı. Bir sürü
Yani
nedenle
biraz da
yani.
yaşam şartları falan da daha ekonomik olarak da biraz daha şey ama tabii işte büyük şehirde büyümüş bir insanın da gidip de işte o taraflarda yaşaması o kadar kolay değil.
Çocuğu olanlar dışındakilerin hepsi çok mutlulardı. Çocuğu olanlar çocuğun eğitimi nedeniyle büyük şehirlere
Anladım.
geliyorlardı.
Yani zaten hani süreç şey olarak çok zor eğitim ya daha sonra işte kazanma kısmı yani üniversite sınavını kazanma eğitim kısmı ondan sonraki asistanlıklar TUS sınavları zorunlu hizmetler vesaire yani süreç cidden çok uzun ve o yüzden de bana hep şey gibi geliyor ya böyle meslekler hiyerarşisinde bence en tepede olan meslek baktığında para pul kısmını göz önünde bulundurmadan söylüyorum hani hak ettiği itibarın %1'i bile bu ülkede yok yani.
Hiçbir ülkede
Bu
yok.
da bu da çok üzücü bir şey.
Ne yazık ki hiçbir ülkede yok ya.
Burada biraz daha şey olduğunu düşünüyorum ya. Bizim gibi ülkelerde, gelişmemiş ülkelerde bu mevzunun biraz daha da geride olduğunu düşünüyorum yani. Çalışma şartları olarak, işte bu yoğunluk olarak yani kaç tane hastaya bakıyorsun vesaire gibi ve teknik imkanlar olarak ayrıca da bu az önce bahsettiğim hastane ve buna benzer pek çok hastane şu anda Bayağı bildiğin depremde yıkılma riskiyle karşı karşıya o kadar köhnemiş, içi böyle rutubet kokan, artık duvarları muvarları çürümüş hastanelerden geçilmiyor ortalık yani.
E işte Hatay'da, Antep'te yıkılmadı mı abi hastaneler?
Tabii canım. Hatta oradaki şey yeni ayfa yapılan falan bile yıkılmıştı
Bir
galiba, değil
tanesi
mi?
hangi şehirdeki hatırlamıyorum. Bir tanesi yeni yapılan hastaneydi yıkılan.
Yani ki İzmir depreminde mesela bu hastanelerde de yani aslında belli oranlarda şey oluşmuş ama yok abi yani öyle duruyor. Ha, ama bu arada zaten bir yandan da şeyi yapıyorlar. Yani oradaki hastaneye boşaltacakları nokta ya yani bir kısmını boşalttılar zaten ya da aktardılar şeye bu Yenişehir Hastanesi'ne. Ama o da çok uzakta alakasız sapa bir yerde yani hem insanlar için gitmesi etmesi zor hem çalışanlar için zor. Zaten hemen arkasına da hemen bir siteler miteler falan yapılmış. Doktorlar da mecbur oralardan ev tutuyorlar falan. Yani böyle nereden baksan saçma sapan işler. Yani böyle çok tepede artık dağın başında diyebileceğim bir yerde aslında. Ama az önce söylediğin gerekçelendirme hikayesi yani.
Şehir hastanesi aslında fikir olarak kötü bir fikir değil ama uygulama olarak o kadar yanlış bir uygulama yaptılar ki. Zaten genel olarak her şeyde aynı şeyi yapıyorlar. Sıkıntılı bir alan var. O alandaki yanlışı değiştireceğiz diyerek yola çıkıyor. Eğitimde de aynı şey oldu. Sağlıkta da aynı şey oldu. Aklına gelebilecek her alanda bunu yapıyorlar. Çok da iyi yapıyorlar bunu nasıl yapıyorlarsa. Herkes de her seferinde yiyor bunu.
Ya sadece yeme de değil be abi. Adapte oluyor. Herkes oluyor ya.
Ben bu yanlışı değiştireceğim diyor. Ondan sonra daha kötü bir şey yapıyor orada. O yanlışı nasıl değiştireceğiyle ilgili kimse sorgulamıyor. Baştan sorgulama diye bir şey bizde olmadığı için. Yani ne yapacaksın? Tamam değiştireceksin de ne yapacaksın diye kimse sormuyor. Aa bak çok kötüydü şikayetimiz olan bir alanı değiştiriyor bu diyorlar. Şimdi aradan 10 yıl geçtikten sonra herkes diyor ki daha kötü oldu. E daha kötü olacağını
Evet.
baştan biliyorduk.
Aynen.
Tabipler Birliği diye bir kurumu var bu ülkenin. Türk Tabipler Birliği diye. Adamlar bas bas her gün bağırdılar. Böyle olmaz bu iş diye. Şehir hastaneleriyle ilgili söylediler. Aile hekimliğiyle ilgili söylediler. E şimdi en son kampanya başlatılmıştı sosyal medyada. Aile hekimimizi arada bir görünün de para kazanabilsinler. Çünkü onlara bir diş hasta görmeyince, gitmeyince hiç para vermiyorlarmış falan. Öyle bir şeyler oldu. Okumuşsundur onları da. Kepazelik diz boyu.
Yani az önce söylediğin işin fonksiyonel tarafının dışında demeyeyim de yanında diyeyim. E bir de işin bunu nasıl yapacaksın falan. E bir de hangi kaynakla yapacaksın? Kaç paraya yapılacak? Normalde ederi ne? O zaten bambaşka bir hikaye. Ona zaten kimsenin aklı da basmıyor. Yani basmıyor derken de yani insanlar bunu sorgulamaktan zaten genel olarak hani uzaklar. Bununla ilgili işte bir hesaplar, kitaplar yapılıyor. Normalde muadilleri nasıl oluyormuş vesaire falan da. Yani hiçbir şey ifade
Yani
etmiyor.
zaten abi o mali hesabı sorguladığın zaman devlet sırrı diyorlar, vermiyorlar onu. Onu
Tabii
sorgulatmıyor
canım.
zaten sana kimse.
Yani aynen öyle.
Onu sorgulayamıyorsun ama biliyorsun neyin ne olduğunu.
E tabii ki. Ya zaten
E işte bak
ölçeksiz abi.
şimdi köprülerde artık saklanamayacak bir ziyan var.
Aynen.
En son
Havalimanları desen öyle.
havalimanları
Yani ulaşım
öyle.
konusunda konuşmuştuk. Yani atıl olan.
Uçak kalkmayan havalimanı var ya.
Aynen öyle. Ve hepsi iniş
E şimdi
garantili.
en son
Bilmem
ne
neli.
kadar doğru ne kadar yanlış ne kadarı eksik bilmiyorum. Uzun uzun okumadım ama bu nükleer santralle ilgili benzer bir durum var.
Akkuyu'dan bahsediyorsun değil mi?
Akkuyu'dan bahsediyorum. Yani
Aynen.
aynısını benzer bir aynı firma, aynı Rus firması
Şişirilmiş bir
aynı
maliyet
şey. Evet.
muhabbeti değil
Yani orada 20 liraya yaptıysa burada 220
mi?
liraya mı ne yapıyormuş?
Okudum okudum.
Anormal
Aynen.
bir fark var.
Evet.
Ne kadar doğru bilemem tabii yani. Hani o
Abi yani bütün uygulamalara baktığında hepsinde aynı şeyi görünce insan haliyle artık bir şekilde tüme varım yapıyorsun kafanda
tabii
ve
tabii
diyorsun ki
tabii.
abi bu böyledir yani. Hele ki uluslararası olan mevzularda biliyorsun çok daha başka pazarlıklar döndüğü için yani işte Amerika'dan füze alımı
Tabii.
da aynı mevzu işte bu Akkuyu mevzu da aynı. Orada zaten bambaşka bir taviz verme şeyi var. Onunla da aramızı iyi tutalım. Bununla da papaz olmayalım falan hesabı. Dolayısıyla da ona zaten hani yok deseler inanmam. Öyle diyeyim sana. Gerçek fiyatına yapıldı deseler inanmam artık yani.
Ya
Yani kaç
yapılmıyor
senedir
olabilir
artık.
ama bunun da bir açıklaması vardır. Dersin ki şöyle bir ticari anlaşmanın parçası olarak bunu yapıyoruz dersin. Anlarım çünkü sonuç olarak yaptığın şey nükleer santral abi. Nükleer santral ne? Bütün ülkenin gayri safi yurt içi hasılasına katkı sağlayacak bir şey. Yani senin alım gücünü arttırması gereken, benim alım gücümü arttırması gereken bir yatırım bu. Bunun parasını biz ödüyoruz sonuçta
Aynen
vatandaş
öyle.
olarak vergilerimizle. Bana bunu diyebilirsin. Bu aslında 20 lira ama ben bunu yaparak, bunu 40 liraya yaparak veya 200 liraya yaparak. Bir de bunun yanında şöyle şöyle şöyle şöyle başka avantajlar sağladım. Böyle bir anlaşmanın parçası bu 200 lira. O da yok. Şimdi o da olmayınca o zaman diyorsun ki
Yok tabii yani.
burada ne iş dönüyor? o zaman.
Ya zaten hani bir şekilde bu işlerin hani başlangıcı o muydu bilemem ama bence en temel noktalarından birisi bu Sayıştay'ın tamamen taca çıkartılmasıydı. Dolayısıyla da herhangi bir şeyle alakalı zaten bir hesap falan sorma gibi bir durum ya da hani bunu denetleme mekanizması gibi bir şey de kalmadı. Zaten mecliste öyle yalandan duruyor. Yani gen soru mevzusu kalktı falan böyle saçma sapan bir şey.
Sayıştay'ın mevzusu biz ilk bu urbanizmanın bir dergi gibi, blog gibi
Evet.
başladığımızda çıkmıştı değil mi? O kadar
E
eski derim
tabii, bu
hatta.
şey mevzusu işte anayasa değişikliği hikayesi
Anayasa
vardı ya,
değişikliğiyle evet
referandum. Ha,
referandumla çıkan.
onun daha doğrusu direkt başta galiba o kalkmadı da yani onun temelleri o zaman atıldı falan, öyle
Bizim çünkü
hatırlıyorum
bir
yani, çok
Sayıştay
emin
diye
değilim.
bir yazımız olduğunu ben hatırlıyorum.
Vardı vardı
Onunla
yani,
ilgili
evet,
bir yazı yazmıştık hatırlıyorum.
öyle bir muhabbet vardı aynen. Dolayısıyla da zaten az önce söylediğin gibi yani yok birisi gizli bilgi diyorlar. Birisi işte başka bir gerekçe uyduruluyor. Ya geçen şey demiş ya, kim demiş ya bunu ya, hatırlamıyorum yani. Ama yani hani devletteki üst düzey bürokratlardan birisi, bu İstanbul'daki hani köprü satılıyor falan geyiği var ya, şey demiş, köprüyü satmıyoruz, gelirleriniz veriyoruz. Teşekkürler yani. Hani biz de köprüyü söküp götürecekler diye korkmuştuk. Yani konu bu seviyede abi. Ama zaten insanlara da böyle bir açıklama yeterli olduğu için yani hani bu seviyede bu açıklama yeterli işte canım. Hani oturup da şimdi o oradan maliyetini anlatsa bilmem ne. Hani bunu kim neyle kıyaslayacak ki zaten bakıldığında. Yani daha doğrusu kıyaslanabilir çok şey var da hani halkın büyük bir
Yani
çoğunluğunun bu asla umurunda değil.
değil tabii
Dolayısıyla
canım.
da
Adama benzin zam geldi
bakmıyor.
diyorsun. Adam bana ne? Ben hep 50 liralık
Ya,
alıyorum diyen
gibi.
adam.
Artık onu da alamıyor. Ya da ben otobüsle gidiyorum, mavi kart alıyorum der. Yine der yani. Hani.
Umurunda da değil ama niye umurunda olmadığını benim aklım almıyor gerçekten. Yani nasıl umurunda değil?
Abi yani
Bugün abi herhangi bir sebzeyi 200 liradan aşağıya alamaz hale geldik ya.
ya aynen öyle bak, yemin ederim bugün
Nasıl
aynı
senin
mevzuyu
umurunda
konuştuk.
değil bu?
Evet, yani ben otoyoldan geçmiyorum, benim çocuğum yok, çocuğumu koleje
Ama
göndermiyorum
senin
diyorsun.
yediğin hıyar geçiyor.
Aynen öyle. Hastaneye gidiyorsun abi sen.
Evet.
Bir de yani o aldığın, yani o fahiş fiyata aldığın gıdanın senin sofrana gelişinin o kadar yüksek olmasının da bir sebebi var işte. Ama ya burada abi gerçekten insanlar bunu düşünmekten aciz abi. Ya şimdi çok zor abi o yüzden. Ya bu işler nasıl değişir? Çok zor ya, ben sana söyleyeyim. Yani herhangi bir şekilde sıkıntılı olan bir durumu İstersen sen o sırada muhalefetteki partiye bağla, istersen hayali düşman yarat. Hepsi şey yapıyor, hepsi
Bu
işliyor
işler
yani.
nasıl
Hiçbir
değişir dedin ya. Dün yine sosyal medyada birisi paylaşmış. Geçen hafta Amerika'da 8 milyon insan Trump'a karşı yürüyüş
Evet.
düzenlemişler.
Biliyorum.
Bir Amerikalı birisi de şeyi yazmış. Ruslar 200 kişiyle çarı devirdiler, devrim yaptılar. Dünya tarihini değiştirdiler. Biz 8 milyon insan toplandık. Hiçbir şeyi değiştiremedik diye.
Abi çok iyi.
Bütün dünya
Çok iyi ya.
benzer bir noktada şu anda.
Öyle öyle. Yani özellikle harbiden Trump mevzusu çok başka bir seviyede bir şey oldu. Öyle.
Avrupa'ya bakıyorsun, o Avrupa'daki liderlere bir bakıyorsun. Hani lider demeye de dilim varmıyor onlara da.
Evet, aynen.
Onlar başka bir şey.
Şarlatan dolu abi ya. Şu anda dünya siyaseti şarlatanların
Ve
elinde yani.
kimse hiçbir şey değiştiremiyor. Niye
Yok.
değiştirmek için bir çaba da harcamıyor aslında yani. Evet, herkes sokağa çıkıyor bir şekilde. Bir şey yapıyor ama değişime yönelik hiçbir şeyi kimse çok da istemiyor gibi geliyor bana artık.
Ya bence umutsuzluk da var. Bir daha abi insanlar bir kısım hayat gailesinde, bir kısım zevk sefa peşinde, bir kısım sosyal medyanın şeyin esiri olmuş falan, bireysellik almış yürümüş falan, psikolojiler bozuk. O, ben ona bağlıyorum abi ya. Hani çok genelledim gene tabii de.
8 milyon kişinin katıldığı bir yürüyüş, bir eylem hiçbir şey değiştirmiyorsa burada bir arıza yok mu ya?
Abi 9 milyon tane bunun aksi düşünen bir insan varsa maalesef
Yani
seçim sisteminde böyle bir durum oluyor abi. Yani
sana şöyle söyleyeyim. 8 milyon Türkiye'de kaç ilin nüfusu 8 milyonun üstündedir?
tabii, kesinlikle. Ama tabii hani Amerika ölçeğinde baktığınız zaman yani yine her şekilde çok yüksek bir sayı ama diyorum ya abi,
İzleyiciler not
neticede
alsın.
burada da
Haftaya bunun da sınavda soracağım.
bunun da Gezi'de de aynı mevzu olmadı mı abi? İşte bir avuç çapulcuya kadar indirgendi mevzu. Dolayısıyla da yani bu seçim sistemi denen bir sistem bu. Zaten hani ya sürekli buna uğraşılıyordu da bence şu anda yine de ekstra bir paranormal dönemden geçiyoruz ama senin az önce söylediğin yani hani 10-15 sene diyelim önce bile neticede dünyada genel olarak Yani işte bu bütün bahsettiğimiz ülkelerin en üst seviyedeki siyasetçilerinin, ya yine de abi bak, yine de bak, niyetten bahsetmiyorum, takiyeden bahsetmiyorum, politikadan bahsetmiyorum, ama yine de bir adab usturup bir şey vardı abi. Şu anda ortalık sirk alanına dönmüş durumda. Bir devlet ciddiyeti diye bir şey vardı abi. Bürokrasi diye bir şey vardı ya. Ya bu birden o kadar hızlı bir şekilde çöktü ki son 15-20 neyse senedir. Yani artık hani gerçekten normal şartlar altında, kim söylemişti onu ilk bilmiyorum da, bir koyunu, iki tane koyunu güdemeyecek adamlar denir yani. Ya da yani karşına alıp da hani ciddiye almayacağın, oturup da bir şey konuşmayacağın seviyedeki böyle ruh hastası, garip garip, böyle ucube kılıklı insanlar dünyanın kaderini falan belirliyor. Milyarlarca insanın geleceği bu insanların iki dudağının arasında falan, ve yani konuşulan konuların seviyesi, bu işgal mevzuları, yani abi bir ülkenin devlet başkanını helikopterle baskın yapıp almalar, bilmem neler. Yok biz şimdi buna talibiz, öbürüne ilgili pazarlık yapıyoruz. Bu şuradaki şeyi boşaltalım, ülkeyi de oraya kumarhane yapacağız falan. Bunlar ne abi böyle? Yani hep böyle Trump'ın söylemlerini söylüyormuşum gibi oluyor, ama yani şu andaki hani ana aktör o
Gündem
olduğu
o.
için söylüyorum, ama ha, ama Oval Ofis'teki o şey görüntüsünü hatırlıyorsun değil mi abi? Karşılarına geçmiş.
Hazır oldu duruyorlar hepsi.
Evet. Ve yani bütün aslında baktığında hani G20 ülkesi diyebileceğin ülkeler, ya da orada G8 mi vardı tam hatırlamıyorum, ama hepsi böyle bir şekilde kuzu gibi oturmuşlar. Bu da patron hani çalışanlarını emrediyor gibi. Ya abi o fotoğrafın verilmemesi gerektiğini insan en kötü bilir ya. Tarihe geçecek bir fotoğraf abi o.
Müdürün odasına gitmiş ilkokul öğrencileri ya onlar.
Aynen öyle abi, çok doğru, çok doğru. Ve bu arada her ülkede kendi içinde hani bir şekilde sağ görüşlü olan siyasetçilerin bir şekilde çevresinde toparlanıyor gibi bir eğilim var. Hepsi öyle değil tabii, ama ya bir yandan da abi hani herkes kendi ülkesindeki şeyleri aynı Türkiye'deki gibi bin bir türlü farklı farklı algı manipülasyonuyla falan kendini bir şekilde bir yerlere atıyor, getiriyor. Hani bunlar çok milliyetçi sözde, her ülke kendi en milliyetçisi başa geliyor falan filan. Ama abi dediğin gibi okul müdürünün şeyindeki öğrenciler gibi herkes ekmeğinin peşinde, herkes birine yalakalık yapma durumunda falan, sözde milliyetçiler falan ya.
Şimdi burada şeyi konuşuyoruz. İşte nükleer santrali konuşuyoruz, köprüyü konuşuyoruz. Bilmiyorum. Avrupalılar da aynı şekilde Ukrayna üzerinden parayı götürüyorlar.
Tabii, doğru. Ya
O
en yemin ederim aklı başında adam gene Putin diyeceğim. Böyle bir saçmalık. Saçmalık. Ama abi hani şey, yani aklı başında derken en azından bir tutarlılığı olan, en azından kendi ülkesinde vatansever olduğuna kimsenin pek şüphe etmediği falan bir figür olarak duruyor, yemin ederim ya. Yani bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Hani eskinin delisi şimdinin akıllısı oldu abi. O kadar gerizekalı ruh hastası.
benim favorim Kuzey Kore'de.
Yani mesela. Ha, o adam bu arada o kadar da deli görünmemeye başladı. Farkındasın değil mi?
Herkes bir
Ha?
bildiği varmış demeye
Evet
başladı.
abi. Hani şey UFO oldu ya. O,
İran'dan sonra.
ha, o kadar da şey değilmiş galiba ya falan diye düşünülmeye başladı. Yani Trump çıtayı öyle bir yere koyduk ya abi. Yani sayısıyla böyle bir tuhaflık var yani. Neyse, siyasete girmeyeceğiz dedik. İşte bu kadar girmiş olalım. Tatlar kaçmasın. Gülelim, eğlenelim birazcık. Hani o şekilde olsun istedik bu sefer.
Sağlık sisteminde de biraz zor be. Yani konunun kendisi bir sıkıntı olmadığı zaman akla gelmeyen bir konu olduğu için.
Yok, şey kısmında söyledim ya, sağlık kısmında ciddiydik de dünya siyasetini konuşurken gerçekten içimiz şişmiş durumda ve bir şekilde genel olarak siyaset kısmına girdiğimiz noktada orası kara delik abi. Orada durum çok sıkıntılı ve ne zaman bitecek, ne olacak, bak o da belli değil ha. Şeyi duydun mu en son?
O papatya fala bakıyor ya adam. Bir bitireceğim, bir bitirmeyeceğim. En son
Aynen.
da NATO'dan çıkacağım galiba ben filan diye açıklama yaptı. Değişik yani öyle bir Volkswagen kapandı. Kapanmadı da daha doğrusu.
Oh.
Tabii, otomotiv sektöründen çekiliyor. Ben Çin'le yarışamayacağım demiş. Açıklama yaptı.
Allah
Ben yine artık
Allah.
silah üreteceğim demiş.
Ne diyorsun?
Evet.
Abi valla bak, şu anda geçen alt yazılar, birinci alt yazı şeydi işte, NATO'dan çekilme hani takvimi açıklayacak. Şimdi de ABD savaştan çekilecek mi? Trump bu gece ne açıklayacak? Dün Twitter'da bir tane şey vardı. Amerika'nın işte büyük birliklerinden bir tanesinin yakınında bir tane striptiz kulübü varmış da, oradaki bir tane kadın gelen askerlerin kendi arasındaki konuşmalardan ABD'nin kara harekatı yapacağını duymuş falan. Birisi de şey yapmış, abi biz doğru bilgiyi neden bu kadından alıyoruz? Saçma sapan hareketler ya, yani yemin ederim benim de bütün ayarlarım bozuldu ya. Konuyu gerçekten ciddiye almakta zorlanıyorum çünkü açıklamalar, konuşmalar falan aşırı saçma sapan. Yani bütün ülkelerin açıklamaları, halleri, hareketleri, şeyleri bir garip yani. Böyle birbirlerine trip atma, atarlı giderli. Hani şey gibi sanki ya, savaşta birinin galip gelmekten öte galip geldiğine inandırma çabası var gibi. İnsanları buna inandıralım biz. Gerekirse kaybedelim abi, önemli değil. İnsanlar bizim kazandığımızı düşünsün diye sanki sosyal medyaya içerik üretiyor gibi bir dil var.
Çünkü öyle. Gibisi fazla
Öyle
bak. Orada
öyle.
o gibiyi fazla söyledin.
Çok garip abi. Hani diyorum ya, hani
Yani
nerede abi devlet ciddiyeti, bürokrasi, hani ortak akıl falan.
Katar şeyi yasaklaması boşuna değil. Yani İsrail'in, Katar'ın vurulan yerlerin görüntülerini yasaklaması. Biz vurulmadık.
Yapay zeka
Biz
falan
vurulmadık.
mevzusu da. Aynen.
Acımadı
Acımadı
ki.
ki, acımadı
Acımadı
ki.
ki.
Konu oraya geldi. Konu oraya geldi. Neyse, hakkımızda hayırlısı abi. Bunları illaki konuşuruz. Ben birden pat diye biteceğini düşünmüyorum.
Ama bakalım, zaten sanki mecburen konuşacağız. İstanbul'a NATO üssü geliyormuş diyorlar.
Öyle mi? Oh, şahane.
Öyle bir anlaşma yapıldığı yönünde
Doğrudur abi.
dedikodular var. Bakalım.
Hiçbir şeye de şaşırmam. İyi bakalım.
O zaman
Ufak ufak
güneş girmeyene ve
tedavi edelim.
doktor girer diyelim.
Ve olaysız dağılalım. Kendinize iyi bakınız
Hadi abi,
arkadaşlar.
görüşürüz.